Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Merhabalar sevgili olumlu dünyacılar ve bütün canlı alemi. Ben Deniz Öztürhan, Olumlu Dünya'nın 56. bölümündeyiz. Bu bölümde tecrübe sabitinden, tecrübenin ne olduğundan, bize çektirdiği çilelerden bahsedip kendisini bir güzel sağlı sollu olumlayacağız. Ve bunu yaparken de çok da file çıktığım Batı Anadolu turnesinin tecrübelerinden faydalanacağız. O zaman şimdiye kadar kaydettiğim sanırım en tuhaf jingle'la bir başlayalım. Haydi.
Yansıkan çok şey var. İntihar bir seçenek değil. Zaten etsen ne olacak? Düşman sevindirsin ancak. O yüzden sen iyisini olumlu kal be kardeşim.
Evet, dedim ki turneden döndüm, hemen tabiatıyla kızgınlaşmış kedime hayırlı olsun dedim. Ve turne anılarımı Kaan'a anlatmaya başladım. Sevgili Sezgüm'ün gözlerinde de yavrum ben bu turneyi dinleyeceğime sana aslında Star Trek'te midesinden karnından Ecije çıkan, Ecije yaratığa Ecije diyoruz. Çıkan o sahneleri anlatmak niyetindeyim hissini gördükten sonra, düşüncesini daha doğrusu o gözlerde, o çipili gözlerde. Dedim ki o zaman ben niye bu turnede yaşadıklarımı ve edindiğim tecrübeleri ve tecrübeyle ilgili fikirlerimi bu turnede Batı Anadolu'da beni yalnız bırakmayan olumlu dünyacılara anlatmayayım. Güzel bir yola çıkıştı aslında. Aslı ile böyle bindiğimiz takside inanılmaz bir bagajda bagaj kadar JBL hoparlör bas vardı. Bagajda bas duygusu. Hayatım böyle 10 numara şarkısını bilmiyorsanız öğrenin. Kur'an çarpsın 10 numara basını ciğerlerimize vurarak yolculuğumuza başladık. Tabii ki bu kaliteyi çok hızlı bir şekilde kaybedeceğimizden o anlarda habersizdik. Bagajda bas diye bir rap grubu kursak dedik, ne güzel olur dedik. Ve uçaklar ve havaçlar ve falanlardan sonra en nihayetinde aydınladık. İlk durağımız Aydın'dı. Aydın'ın aslında bir sürü şeyi vardı. Biz bir tek maalesef altın silindir şeklindeki dev belediye binasını, daha doğrusu dev altın bir silindir şeklindeki belediye binasını görebildik. Ama yani gerçekten önemli bir şehir harbiden. Yani şeyleri çok güzel bir kere. Tayinli pidesi harika. Ağaçlar dolusu turunçları var. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği var ki insan o birliğin bir parçası olmak istiyor. Çünkü yani bir noktada damızlık sığırımız yetiştirmek zorunda kalıyoruz. Onun dışında Aydın biliyorsunuz canı Menderes Ovası'nın bereketli alivyon topraklarına kurulmuş bir yer. Ve zeytinyağı ve incirin ana vatanı, zeytinyağı demeyeyim, zeytin ve incirin ana vatanı diyebileceğimiz. Yani bizden önce zeytinyağı ve incir orada vardı. Zaten Aydınoğulları Beyliği de Osmanlı topraklarına İstanbul'dan 20 sene önce katılmış. Bu detayı veriyorum şunu anlayın diye. Beylikte kalite, Aydınoğulları Beyliği'nin kalitesi, yani Osmanlı Bizans devirecek güce gelene kadar onlar da direnebilmişler Osmanlı'ya. Neden? Zeytinyağı, incir, gerçekten bu bireyler, bu bitki bireyler bizden çok önce de bu topraklarda hem bu toprağın asıl sahibi hem de gerçek serveti olarak varlardı. Kendilerine dokunmak en hafif tabiriyle hem toprağa hem de vatana ihanettir diyoruz. Ben neyse gösteriye gittik, böyle bir güzel bir salon. Çok da bir ıssız ve bir tane teknik sorumlu var. Hasan Bey diyeceğim adına, kod adı olarak. Kendisi gerçekten o salonda yaklaşık yani herhalde 20 ila 2500 yıldır falan, hani aydınlı ve aydınlık bir birey olmanın, bir cumhuriyet insanı olmanın sorumluluğunu tek başına taşıyordu. Ona şey dedim böyle prova alırken, ya ben dedim Aydın, bu işte Aydın belediye binasıyla, altın kaplamasıyla falan dalga geçebilir miyim dedim. O da bana son derece öğretici ve mesafeli bir ses tonuyla dedi ki, o altın rengi zeytinyağı ve inciri temsil ediyor. Ben de dedim ki peki efendim. Ve şu noktada yani Aydın'ın altın renkli belediye binasıyla dalga geçen karşısında beni bulur onu bıçaklarım demek zorundayım. Gösteriden sonra Nazo Resort'a ulaştık. Nazo Resort diyorum, Nazilli'de bir yer, karayolu, Nazilli Denizli karayolu üzerinde lokanta, fırın, üstüne böyle kalınacak yerler olarak tasarlanmış diyeyim bir han. Altta böyle ekmek yapıldığı için, böyle fırından da canlı yayın yapılıyor bu arada. Mükemmel. Fırının sıcağıyla öyle iliklerine kadar ısınmış bina ki o anda tek ihtiyacım olan buydu. Fakat yani odaya girdiğim anda maalesef bir de beyaz ışık gibi bir sinemam olduğunu fark ettim. 9 saat ne yol yapmışım, gösteri yapmışım, falan olmuş filan olmuş derken günün sonunda hani dedim ki beyaz ışıkta durmam için gerçekten gidemiyor olmam gerekiyor. Hani oturdum yatağa, hani bir kendi kendime bunu itiraf ettim. Hani ciddi bir sağlık sorunum olması lazım. Beyaz ışık bende bir sağlık sorunu beklentisi yaratıyor. Ve hani o anda işte acaba turuncu çok sevdim, turuncu gömleğim var. Gizem Tüzün'den teşekkür ederim. Acaba onu mu harcasam falan derken bir şekilde o ışığı oldukça enteresan yöntemlerle çözdüm. Sonra bir ara anlatırım size. Niye bunu da anlattığımı bilmiyorum aslında ama gerçekten kendimle ilgili bir tecrübeydi aslında. Yani kendim nasıl yaşayabilirim? Her türlü yaşayabilirim ama beyaz ışıkta asla gibi bir şeydi. Nazo Resort'u tüm çapsızlığına rağmen övmek istiyorum. Çünkü hani aslında gayet hani yol üstü bir konum ve bir yandan da kendi kendine yetebilecek bir şey, yol üzerinde bir han. Hani ekmeği var, patatesi harika zaten, Nazilli patatesi, kendi balları, kendi zeytinyağları, kendi zeytinleri, yerel kaliteli ve bu gurur çalışanlara da yansımış desem, hani kendilerini arkada besledikleri 3 tane atla nasıl atla at besliyorlar ve o yüzden resort ilan etmişler. Bu ilan edişi çok daha net anlarız diye düşünüyorum. Nazilli'de gösterimizi ticaret odasında yaptık ve hiç diyecek kötü bir şeyim yok. Bayağı Nazilli Ticaret Odası 1924 kuruluşuyla neredeyse Cumhuriyet yaşında bir yer. Yine aynı şekilde çok bereketli topraklar. Artı Ruslar oraya bir tam teşekküllü içinde okulu, tiyatrosu olan iplik fabrikası kuruyorlar. Yani komünü tatmış bir yer diyeyim. Bunu da annem anlattı bana. Ve gerçekten de çok özel aslında. Öyle bir yerde 8 Mart gösterisi için kadın stand-up grubu çıkarmış olmaları da yani büyük kalp, büyük saygı. Tabii bizimkisi biraz enteresandı. Yani son kulis niyetine lobide oturuyoruz. İşte limitsiz çay ve şey kek, limitsiz gluten tüketiyoruz. Ve böyle işte İstiklal Marşı ve protokolün konuşmalarından sonra çıkıp stand-up'ımsı diyebileceğim tamamen temiz materyal. Hatta Aslı'nın göt bile diyemediği... Aslı, İngiliz Aslı'ya kaba et demeyi öğrettik ya. Kaba et ne diyor? Kaba et göt işte hayatım. Götün başka söylenişleri var. Popo desem yok sen kaba et en iyisi diyerek. Enteresan bir gösteri yaptık. Ve mütevazileştim ama zaten deneyimin nasıl bir mütevazileştiriciliği olduğundan sonlara doğru bahsedeceğim. Ertesi gün Denizli'ye doğru yola çıktık. Ben yola çıkarken psikolojim o kadar iyi değildi ve böyle... hani zırt pırt ağlıyorum ama yolda ağlamak hem su kaybı açısından hem de yani kamusal alanda maalesef ağlamak ve ağlayarak rap yapmak henüz normalleşmediğinden o kadar hoş değil. Böyle Denizli'de de gittim, yani ağlamak için Denizli'de hani otele yerleşmeyi bekliyorum ve öğrenciler için yaptıkları böyle apartlar var, onlardan birine yerleştik. Bu arada yani o kadar güzel ki böyle ilk odası var, mutfağı var, salonu var, yerden ısıtmalı, yani bizim İstanbul'daki öğrenciliğimizde, yani Denizli'li öğrenci, Pamukkale Üniversitesi'nin öğrencilerine sesleniyorum. Biz İstanbul'da öğrenciliğimiz ve rutubetli, hadi rutubetli de diyemezsin, rutubetin birey olarak hani gelip seninle selamlaştı, tokalaştı ama kira vermedi, evde yaşadı ama kira vermedi. Bodrum katlarındaki çekmecelerde yaptık. Yani neyse, odaya yerleştim ve böyle hani oh dedim ya, tamam ağlamak için çok güzel bir ortamım var. Hani bak yorganın altına gir, tertemiz, yerden ısıtma falan. Bir süre ağladım. Sonra dedim ki yani acaba biz bu deproyu bir timing'e mi otursak Deniz? Çünkü yani hani bir açız da bir şoka gidip muz mu alsak, bir yürüsek mi? Hani sonra gelip yine ağlarız ama yani tam şu anda yapılması gereken çaba o değil gibi geldi bir an. Neticede böyle bayağı bir denizde yürüdüm. İnanılmaz Çamlık diye bir yere gittim. Şehrin içinde orman var. Etrafında inanılmaz villalar var. Nasıl bir yaşam kalitesi, kafam gitti. ve birazcık da kendime gelmiş oldum. O akşam denizi de gerçekten hani nihayet böyle kuliste rider'ımızın sorulduğu ve sıcaklık ama bir yandan da patates tabağı da verin yok bira tabağı mı deniyor ona ondan da yollayın falan dedikleri ve sağ olsun Kerem'di galiba kardeşimin Hande'nin boyunca bira tabağı servis ettiği çok da güzel seyircimizin geldiği bir gösterimiz oldu. Yani gösteriye gelen OD'cilerden, olumlu dünyacılardan bahsetmek istiyorum. Yani pandemiyi senle atlattım diyen, işte gece benle uyuyan kızlar, işte beni aileden gören eşleri. Yani ülkenin bir yerine gelip hani sizi hali hazırda tanıyan, seven, aynı paydalarda, kalp çakrasında ya da yani karın ağrısında artık neyse buluşmuş insanlarla karşılaşmak gerçekten paha biçilemez bir tecrübe. Hani beni nereden çıkardığınız, hani nasıl bir durumdan oraya geldiğimi ve o sahneden sonra size kucaklaşma dair hiçbir fikriniz yok. Olmasına gerek de yok ama yani siz de benim hayatımı kurtarıyorsunuz deyip ilk bölümün hadi sonuna gelelim. İkinci daha anlatacaklarım var. Hem de çok var.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlen. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay, 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Allah! Annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Hayruz, neydi bizim örgütün adı? Susan!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Nerede kaldık? Denizli'de. Denizli, denizi olmaması dışında harika bir yer. Özet geçmem gerekirse. Hele benim gibi yani içiniz hani çeşidi bol tekel ve termal çekiyorsa insan olarak gerçekten Denizli'de yaşanır yani. Denizli dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. Yani aslında Anadolu'ya gittikçe Batı Anadolu'da özellikle dikkatimi çeken bir şey. Kızların kıyafetlerindeki modern, şimdi bir çift görüyorum ve hani onların ne konuştuğunu veya hani aralarındaki diyalog ve samimiyet veya falanını bilemem. Hani adamın ne anlatabildiğini, kızın ne söyleyebildiğini bilemem. Ama gördüğüm, sadece karşıdan görünürken Allah'ım nasıl bir linç yemeyeyim diye falan anladım. Gördüğüm şey şu, bir tane emmi gibi bir giyimli bir adam. Yanında inanılmaz böyle deri ceketi modern falan, crop topuyla mini eteğiyle saçları yapılı bir kadın. Yani akıl almaz bir fark var en azından görüntüde kadınla erkeğin arasında. İnanamıyorum yani, valla bence modern Türkiye crop top giyen genç kızların üşütmeye imtina etmedikleri böbrekleri üzerinde yükseliyor. Hepsine buradan selamlarımı iletiyorum. Denizli'den artık Eskişehir'e nasıl gittiğimizi anlatamayacağım. Öyle bir vaktim yok ama yorucuydu, onu anlatabilirim. Sonra Ayaz'ına kurban Eskişehir'e ulaştık. Çorbadır. Çorba ve makyaj zaten. Sonra da sahneye çıktık. Mekan konser mekandı. Böyle konserlerde artık Eskişehirliler insanların üzerine mi saldırıyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Ve sahnenin önüne böyle çelik bariyerler koymuşlar. Bir tane bodyguard var sürekli yanımda, sahne çıkartıp indirmek istiyor seni. Hani ve böyle inanılmaz kaslı genç bir birey. Öyle bir kas ki yani, deri ceketinden belli oluyor kasları. Adam deri ceketi kendine body suit eylemiş. Öyle Spider-Man'in şeyi gibi, nasıl diyeyim, Sancaktepe'li versiyonu gibi dolanıyor. Neyse, Eskişehir'de az biliniyoruz gerçekten. Hem çok da fifi olarak anladığım kadarıyla hem de ben. Bu beni üzüyor. Gençlere tam ulaşamadığımız anlamına geliyor bir yandan. Bu da bir tecrübe. Hani Eskişehir'lere ulaşmak için ne yapacağız? YouTube'a mı gireceğiz? Belki de öyleymişizdir yani. Biz zaten çok aşırı yorgunduk. Gösteri yapar yapmaz gidip yattık, uyuduk. Ertesi sabah yine Eskişehir'de dikkatimi çeken şeydi. 8 Mart sabahındayız artık. Akşam da 8 Mart gecesinde finalini, hani turnenin finalini Ankara'da yapacağız. Bir tane beyefendi lobide ellerinde karanfiller, dandik demeyeyim de dandik karanfillerle herkese, bütün çalışan hanımefendilere karanfillerini dağıtmış, onlarla fotoğraf çektiriyor ve bunu yaparken kendisinden nasıl memnun, nasıl kendine güven, bir nasıl kendine, hani o kadar iyi bir insan olduğunu, o kadar modern bir erkek meşalesini gururla taşıdığına emin ki ya Rabbim ya. Ben sonra baktı, bizi gördü ama bize çiçeği bir tane kalmıştı. Kırık bir karanfili Aslı'ya uzattı. Aslı da bu kırık ya diye falan salladı adama. Sonra bana döndü, verecek çiçeği kalmadığı için, çiçeğim yok ama size de gönülden çiçeklerimi sunuyorum. 8 Mart'ınız kutlu, emekçi kadınlar gününüz kutlu olsun. Çünkü emekçi kadınları da belirtmesi gerekiyor. Çalışmıyorsam kutlamayacak. Ay. Bir tane de Aydın'da bir beyefendi vardı. Şey anlatıyorum işte, biz Türk kadınları demiyorum. Biz kadınlar olarak işte beraber olduğumuz erkekleri, sevgililerimizi, hatta abilerimizi, babalarımızı, hatta bize etki eden toksik erkek egemen sistemi değiştirmek istiyor muyuz diye soruyorum bir yerinde seyirciden hanımefendilere. Ve genelde evet cevabı alıyorum. Burada evet cevabını çok net alamadığım gibi en öndeki beyefendi bana parmak sallayarak seni gidi seni yaptı. Hani şey gibi, kendi sana etki eden toksik egemen sistemi değiştirmek mi? Sen, seni cimcime sen sistem mi değiştireceksin? Ay falan gibi böyle bir yerden. Ve yani beylerimize şunu söylemek istiyorum. Gerçekten feminist mücadele de, biz kadınların haklı eşit olma arayışı da sizin maalesef yılgın bir hoşgörüyle bizi benimsemenize kalmadı. Bunu da hatırla, hani olumlu dünyacı erkekleri buna tenzih ediyorum. Siz zaten orada değilsiniz biliyorum da, genel olarak bu mesajımı şöyle bir evrene salmak isterim ve diyorum size sadece, ne diyeyim. Ankara'ya gelirsek, artık Ankara'ya da gelelim gerçekten. Ankara, Ankara, güzel Ankara, sana vermek ister her bahtı kara. Ve hızlı trende, yani kazasının sorumlularının ceza almamış olması kara lekesini bir kenara bırakırsak, yağ gibi kayan çok güzel bir şey olmuş. Çat diye gittik, çat diye döndük oradan da. Çok güzeldi, çok güzel bir gösteriydi. Ankara'da 200 kişiye oynadık. Yani zaten tezahürata gelmiş, alana gelmiş seyirci. Yani hani 8 Mart'ın tüm coşkusu var. O kadınlar da hani neredeyse beraber oynadık. O kadar eğlenceli bir geceydi. Ondan bir saat önce de, yani sahneye çıkıp ortalığı, hadi diyeyim bunu yakmadan, bir saat önce de otel odasında kızıma şeyi anlatıyordum. Bak diyorum, hani kuliste, yani gösteriden önce ağlaman gerekirse ve makyajını yaptıysan böyle nazikçe başını geriye doğru itiyorsun, arkaya doğru bırakıyorsun. Hani gözyaşlarını hiçbir şeyi bozmadan, eyeliner'ı dirimelini bozmadan ve kenarlardan saçını akmasını sağlıyorsun diyordum. Çünkü ben bir performans sanatçısı ve bence muhteşem bir performans sanatçısının yetişmesine elimden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyorum. Ve açıkçası tüm bu turneden, bütün o yollar, bilmem neler, otobüsler, otel odaları falanlardan ne alıyorsun dersen, yani sadece bu tecrübeyi aktarmak bile veya bana bütün çektiğim çileyi unutturuyor. Ve yani o sahneden indiğimde işte birinin gelip, birinizin gelip, uzaktaydım işte tek arkadaşım sendin diye ağlayarak sarılması, bana kendimi gerçekten sadece önemli ve özel ve bu işi iyi ki yaptım diye hissettirmiyor. Ulan ben varım diye hissettiriyor. Yani sanatçı olarak da, insan olarak da varım. Ve bunlara fiyat biçemiyorsunuz. Ama bir şekilde turneden aldığım fiyatı da biliyorum. Gerçekten para değil. Ama gerçekten bu turne beni yine 5 günde eğitti, yine yeniden. Özet dersek hülasa da deriz. Çünkü neden demeyelim. Harbiden Büyük Ev Abluk Adı'nın bir sözü var ya, Bartun herhalde. İşte olur olmaz hoşuna gidenler başımıza gelenler kadar bizim olamazlar diye. Harbiden de öyle. Yani ben de isterim bir popstar gibi gezeyim, bir bilmem ne gibi ağırlanayım, kulislerimde falanla riderlarım telefonla önceden sorulsun isterim ama yani işte ne yapalım, bazen de Aydın da bana hani şakamı yutturup peki efendim dedirtecek veya Ankara'da işte saçından öpüp helalim edeceğim insanlara var yani, bu insanlar var ve onlara giden yolda işte bazen hani tuvaleti 3 lira son derece Allah'ına kadar kiç ve ağzına kadar lokum dolu otobüs terminallerinden veya fayans kaplı kulis, penceresiz kulislerden geçiyor. Ve bunun tecrübesinin de gerçekten paha biçilmez olduğunu düşünüyorum. Çünkü birilerine veya hayata gerçekten dokunmak fikri bile ister istemez inşaat, emek ve çaba gerektiriyor. Ve bu çabalar da günün sonunda kibirde kırılma ve en nihayetinde bak yine dedim kendisiyle hani daha yorgun oluyorsunuz evet ama kendisine daha çok inanan, ya sen bunları atlatmıştın yine atlatırsın diyen bir insan oluyorsunuz ve zaten bu işte tecrübeli insan deniyor buna. Yani tecrübenin en kötü kısımlarından bir tanesi öyle aktarıyorum demek ama bir yandan da aktaramıyor olmak. İşte bir musibet bir nasihattan iyidir derler. Yani bir kere tecrübe etmek bile başkalarından alacağınız bin tecrübeye bedeldir derler. Ama yine de kulağınızın bir yerine küpe olsun diye anlatıyoruz işte biz kaç 56 bölümdür. Bir yandan da hani tecrübenin işte o şeyi var ya, parayla satın alamıyorsun, parayla satın alamıyorsun. Para size çok güzel hatıralar satın aldırabilir. Harbiden basarsın paranı, kar tatiline gidersin, Venezuela'ya gidersin, kafana ne istiyorsa yani istediğini görürsün. Ama gerçekten tecrübeyle yaşayacağın şeyler ilginç, absürt, komik anılarınız olur. Gerçekten anlatabileceğiniz şeyler olur hayatta. Dağıl tecrübe dediğiniz şey şöyle güzelliği var. Dağıldığında daha hızlı toparlanmana sağlıyor. Hani kısa yolları çözmüş oluyorsun. Hayatta kalmaya odaklanmış oluyorsun. Tecrübeyle sabit denilen bir şey vardı. Hani ben bunu tecrübeyle o kadar, biz bunu o kadar çok gördük ki sonucu da bu olur. Ve hani bunu çok yaptığımı fark ettim aslında hayatta. Pek çok insana ve kendime karşı da. Ve bence olabilecek en boomer fikir yani tecrübe yaklaşımı. Çünkü hani tecrübeye bir katılaşma anı değil, daha bilakis bir esneme, bir yumuşama, daha çözüm odaklı. Ben bunu daha önce yapmıştım ama hani neden sıçmıştım? Daha çözüm odaklı nasıl şekillenebilirim, kendimi şekillendirebilirim? Bu imkan olarak da görebiliriz. Ve tecrübenin şekillerine de açık olmak gerekiyor. Yani acısına ve tatlısına da pek çok şey yaşayacağız. Ve günün sonunda şunu da anlıyoruz. Acı ve tatlı tecrübelerin hepsini açık olarak da. Yani hep kazanamayacağımız gerçeğine ama yani el come on hep de yenilemeyeceğimiz gerçeğine de açık olmamızı sağlıyor. Şimdi bir sonda bir jingle daha var. Aslında hemen şuraya alalım mı onu ya? Burada bir dinleyelim.
Depro olmak için yaşlıyım, emo olmak için telaşlıyım. Depro olmak için yaşlıyım, emo olmak için telaşlıyım. Sal beni artık ağlamam, ben bir olumlu dünyacıyım.
Evet, dinledik jingle'ımızı. Şimdi burada dediğim şey, hani depro olmak için yaşlıyım, evet tecrübem bana bu sıkıntının da diğerleri gibi geçeceğini söylüyor. Bu arada Nova Norda'ya bana jingle yapmak için verdiği gazı için çok teşekkür ediyorum kendisine. Öbüyorum, öbüyorum, öbüyorum ve övüyorum da aynı zamanda. Şarkının ikinci sözü neydi? Emo olmak için telaşlıyım. Harbiden de telaşlıyım. Yani ben daha kaç bahar, daha kaç kar göreceğim. Yani bu bu Mart ne zaman bitecek diyormuş. Harbiden kaçıncı Mart'ın kaçıncı karı ya? Ama lafıma dönüyorum. Harbiden mutsuz olarak geçirdiğim bir sürü zaman var gençliğimde ve hiçbirinin telafisi yok. Ve benim artık daha mutsuz olarak geçirecek zamanımın bolluğundan haberim de yok. O yüzden bunun için yani ben bunu da bu kadar kötü geçirecektim telaşı. Aslında gerçekten yine paha biçilemez bir tecrübeye dönüşüyor benim için. Ha, kalbimiz kırılıyor, tepemiz atıyor, akıl sağlığı salıncaklı bir şekilde takılabiliyor. Okey. Ama yani işte ağlamalarımı ve sinir krizlerimi takvimde planlamayı gösteri öncesi şekillendirmeyi öğrendim. That's tecrübe. Yani her zaman iyi olmak, her zaman olumlu kalmaktan bahsetmiyoruz. İyi olmadığında da kendine vereceğin bunun için tamam abi bir süre kötü ol bakalım için vereceğin izin Ve kendini iyi etmek için göstereceğin çaba ve bunların arasında kurduğun denge de önemli. Ve bu denge de sabit değil. İşin güzeli, o da değişken. Sabit olmaya da mecbur değil. Geldik sonuna, değil mi? Anlatacaklarım, vay, çok anlatacağım vardı. Bir şekilde hızlı toparlamışım diyorum. Yani son olarak şunu söyleyebilirim. Hepimize önceden edinilmiş bir takım kemik tecrübe sabitlerimize bakmaya davet ediyorum. Yani neler, ben bunu tecrübe ettim, bu böyle, bunun sonucu bu dediklerimize bir bakalım. Ve bunların kaçta kaçının bizi yeni tecrübelerle zenginleşmekten ne kadar alıkoyduğunu bir tartmaya davet ediyorum. Tartılarınız mayor, Kantar's be wise diyelim. Tartılarınız akıllı olsun. Bir olumlu dünyanın daha sonuna geldik. Sanki bitiremeyecekmiş gibiyim bölümü. O da az bölüm yapıyorum tabiatıyla. Özlüyorum konuşmayı. Ondan sonra da diyorsunuz ki neden? İşte bundan. Öpüyorum sizi, seviyorum. Bana yazmayı unutmayın. Hadi bay bay.
Depro olmak için yaşlıyım. Emo olmak için telaşlıyım. Depro olmak için yaşlıyım. Emo olmak için telaşlıyım. Sal beni artık, ağlamam. Ben bir olumlu dünyacıyım.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.